Soğuk bir pazar gününden herkese merhaba. Ben Manolya. Crime Time Küçük Gri Hücrelerin bu bölümünde 1955 yılında William Woodward'un ölümü ve New York sosyetesinin skandalı haline dönüşecek hikayesinin detaylarından bahsediyor olacağım. 35 yaşındaki William Woodward Jr., çevresindekilerin ona seslendiği ismiyle Billy, koyu renk saçlara sahip, yakışıklı ve yarış çevrelerinin önde gelen isimlerinden biridir. Billy, 100 yıldan biraz daha uzun bir süre önce, 12 Haziran 1920'de muhteşem bir zenginlik ve ayrıcalıklı bir hayata sahip olarak dünyaya gelir. Billy'nin doğumunda tüm iyilik perilerinin bir araya toplandığını söylesem sanırım abartmış sayılmam. İnce yapılı, uzun boylu ve yakışıklı biri olan bu genç adam, Hanover Ulusal Bankası Başkanı, İngiltere Kralı 8. Edward'ın arkadaşı olan ve dünyanın en iyi damızlık çiftliklerinden birine sahip mavi kanlı William Woodward Sr.'ın tek oğlu ve varisidir. Annesi Elsie Crider ise Manhattan basını tarafından New York'un göz bebeği olarak adlandırılan sosyetik güzellerden biridir. Ve Woodward ailesi aynı zamanda ünlü bir Fransız Rönesans sarayı olan 86. caddedeki konakta yaşamaktadır. William hem at işinde hem de bankacılık sektöründe babasının ayak izlerini takip ederken para ve ayrıcalıklarını bir kenara koyarak ABD donanmasında bir teğmen olarak görev alır. Savaştan döndükten hemen sonra uluslararası sporcu ve at yetiştiricisi olarak anılmaya başlar. Tutkulu, pervasız ve mükemmel bir playboy'a dönüşmesi de fazla zaman almayacaktır. 1943'te Billy, annesi Elsie'nin yüksek sosyetenin saltanat kraliçesi ve babasının bankacılık sektöründe büyük bir güç olduğu New York'a geri döner. Bu sırada çapkın bir adam olan baba William Sr., Kansas'ta bir çiftlikte Angelina Crowell olarak dünyaya gelen, ancak adını daha sonra Ann Eden olarak değiştiren 27 yaşındaki bir radyo aktrisiyle kısa süreliğine bir ilişki yaşamaya başlar. Fakat Ann'in soyu Woodward'ların tam tersidir. Babasıyla Ann doğduktan kısa bir süre sonra ayrılan annesi, taksi durağında işletmecilik yaparak geçimini sağlıyordur. Çocukluğu yoksulluk içinde geçen Ann, güzel, zeki ve yetenekli oluşunu Kansas'ın sağlayabileceklerinden daha büyük şeyler için kullanmak ister. New York'a gitmeyi, radyoda bir iş bulmayı ve 1940'ların ortalarında zirveye çıkmayı başarır. Radyodaki en güzel kadın unvanını kazanarak 1942'de güzelliği ve ışıltısıyla William Woodward Sr.'ın dikkatini çeker. Bir süre partilerde eğlenip at çiftliğinde görüşen çift, 1942'nin ortalarında bir noktada ilişkilerine son verir. Başlangıçta Billy Woodward, önceden belirlenmiş olan kariyer yolunu iyi bir eğitim ve askeri donanımla tamamlamış, usule uygun olarak aile bankasının müdürlüğüne atanmış ve çiftliklerindeki ihtişamlı atları yetiştirmeye başlamıştır. Artık Billy'nin gerçekleştirmesi gereken son bir şey vardır. O da bu soylu aileye uygun bir eş bulmak. Monte Carlo'da bir gece kulübünde göz alıcı güzelliğe sahip Ann'i gören Billy ona ilk görüşte aşık olur. Küçük burnu, milyon dolarlık gülümsemesi ve şirin sarı bukleleri olan Ann, Billy'nin aklını başından alacaktır. Elbette Woodward ailesinin altın çocukları için öngördüğü kadın Ann olmayacaktır. Billy'nin harikulade ukala annesi Ann'in aksanından dolayı bile onu kınamaya başlar. Ann, 12 Aralık 1915 yılında Angelina Lucille Crowell olarak Kansas'ta doğar. Şöhret ve sahne ışıklarını seven bu genç kadın, daha önce Manhattan'da bir model ve şov kızı olarak çalışmıştır. Eğlenmeyi ve partilere katılmayı seven Ann ile birlikte çok iyi vakit geçiren Billy, büyülenmiş haldedir. Fakat tanışmalarından önce Ann'in William Woodward Sr. ile bir ilişkisi olduğu dedikodusu kulaktan kulağa yayılmaya başlar. Ann'in farklı dünyası ve neşeli tavırlarından oldukça etkilenen Billy, kimseye aldırış etmeden ona evlilik teklifinde bulunur. 1943'te evlenen çiftin 1944 yılında Woody ve 1947 yılında doğan Jimmy adında iki çocuğu olur. Oğlunun evliliği mutlu bir şekilde ilerlerken New York'un en seçkin salonunu işleten sosyetik Elsie Woodward, yeni gelinini bir altın avcısı olarak görüyordur. Yaklaşık 10 milyon dolarlık servete sahip olan Elsie, Ann'i sınıfsal ve sosyal beceriler açısından kendisinden çok aşağıda gördüğü için onu asla aileye kabul etmeyecektir. Yıllar sonra o zamanlar New York sosyetesinin dul imparatoriçesi olan Elsie, arkadaşlarıyla Anne ile olan ilişkisi hakkında konuşurken güzel modeli ilk gördüğü anı hatırlayarak Anne'in iyi bir insan olamayacak kadar güzel ve fazla şehvetli oluşundan bahseder. Elsie'nin Anne'i küçümsemesi barizdir ve kısa süre sonra Elsie'nin partilerine katılan kalabalık da bu durumu fark ederek ona eşlik etmeye başlar. Onların bu reddi Anne'in kabul görme dürtüsünü körüklemekten başka bir işe yaramaz. Hatta Anne'i tedavi eden bir psikiyatr, yazar Susan Brody'ye o bir robot gibiydi, iç organları adeta yok gibiydi. Tek istediği bir Woodward olmaktı diye anlatacaktır. Billy'nin kız kardeşleri de Anne için aynı fikirdedir. Kendi başına ünlü olmasını ve The New York Times'ın dikkatini çeken radyodaki çalışmalarını kendilerine göre fazla şatafatlı ve gösterişli bulurlar. Bir keresinde mavi bir elbiseyle kırmızı ayakkabılar giymek gibi affedilmez bir hata yapar ve henüz çevrelerinde bu tür davranışlara müsamaha gösterilmeden önce toplum içinde sigara içerken görülmüştür. Yüksek sosyetede Anne'i gerçekten kabul eden tek bir kadın vardır ve bunun nedeni onun benzer bir konumda olmasıdır. Bu kadın Windsor Düşesi Wallis Simpson'dır. Elbette Simpson, Edward'ın evlenmek için Büyük Britanya tahtından ayrıldığı ve Amerikalı olan boşanmış bir kadındır. Anne'in yüksek sosyetede yaşadığı bu sürtüşme evde sorun çıkmasına neden olur. Anne uyum sağlamaya çalışırken Billy ile daha az ilgilenmeye başlar ve ayrıca Billy'nin biseksüel olduğu dedikodusu işleri daha da kötüleştirir. Billy ve Anne bir arada tutulamayacak kadar kırılgan ve ayrılamayacak kadar güçlü ilişkilerden birine sahiptir. Çift sık sık Anne'in sosyeteyle olan ilişkisi de dahil olmak üzere pek çok konuda alenen tartışıyordur. Bu tartışmalar zamanla Anne'in kül tablası atmaya bayıldığı ve Billy'nin onun yüzüne bir tokatla karşılık vermesiyle fiziksel tartışmalara dönüşür. Çiftin ilişkileri içki, uyuşturucu ve Anne'in hırsları sayesinde baltalanarak kötüye gitmeye başlar. Günümüzde Meghan Markle hakkında konuşulanlar o zamanlar Anne için söyleniyordur. Şüpheci tavrı ve buyurgan üslubu hizmetçiler için korkunç bir hal almıştır ve Anne'in sosyal hırsı oldukça belirgindir. Partilere eğlenmek için değil, yalnızca kendini geliştirmek için gidiyordur. Ancak Anne Woodward evliliğin dağılmasına izin verme niyetinde değildir. Harika bir soyadı olan eski eşi olmak istemez. Billy onunla kapana kısılmaktan ve sürekli gülen ama üzgün biri olmaktan kurtulmak için aynı derecede çaresizdir. Ve boşanma kaçınılmaz görünüyordur. Ve böylece talihsizlikler silsilesi 30 Ekim 1955'teki o ölümcül geceye doğru amansız bir şekilde ilerler. O akşam Woodward'lar Windsor Düşesi onuruna düzenlenen bir akşam yemeği için Oyster Bay'daki evlerinden ayrılır. Anne'i normalde heyecanlandıracak türden kaliteli bir akşamdır. Windsor Dükü ve Düşesi için düzenlenen gösterişli bu partide Billy ve Anne Woodward gözle görülür şekilde tedirgindir. Çift eğlenmek yerine Long Island semtinde bulunan lüks evlerindeki hırsızlık olayları hakkında davetlilerle durmadan konuşmaya başlar. Gece yarısı uyudukları sırada evlerine zorla giren bu cesur hırsız kimseye zarar vermemiştir ama Anne ve Billy arkadaşlarına risk almadıklarını söyler. İddiaya göre evlerinin hedef alındığına dair işaretler vardır. Konağın arazisinde tanımlanamayan ayak izleri bulunur ve Anne'in köpeği gece bir şeylerden rahatsız olmuş halde ev ahalisini havlayarak uyandırmaya başlar. Çift arkadaşlarına aynı zamanda yiyeceklerin kaybolduğunu ve eşyalarından bazılarının çalındığını söyler. Diğer Gold Coast sakinleri de hırsızın izlerini görmüşlerdir. Ve 30 Ekim 1955 gecesi partide yapılan bu konuşma Woodward'ların 43 dönümlük arazilerine dönerken sahip oldukları korkuları gidermeye yardımcı olmayacaktır. Partideki hiç kimse Anne ve Billy'nin o gece tartıştığını hatırlamıyor. Ancak birçok misafir özellikle Anne'in sarhoş olduğunu hatırlıyor. Çift eve döndüğünde saat 1'di ve 11 yaşındaki Woody ve 7 yaşındaki Jimmy yataklarında derin bir uykuya dalmıştır. Çift uzun zamandır evin farklı kanadındaki ayrı yatak odalarında yatıyordur. Hizmetçiler de malikanenin diğer kanadında. Anne ve Billy birbirlerine iyi geceler dileyip odalarına çekilirler. Anne çift namlulu ve el yapımı bir av tüfeğiyle silahlanmışken, Billy kilitli kapıların ardında yakınında bulundurduğu bir tabancayla uyumaya başlar. Anne 2 saat sonra uyandığında açık olan kapısında köpeği Sloppy havlarken bulur. Anne yetkililere Billy'nin odasının kapısının yanında koridor penceresinden süzülen solgun ay ışığına karşı arkadan aydınlatılmış gölgeler içinde birini gördüğünü söyler. 12 kalibrelik av tüfeğine uzanır ve tetiği çeker. Tüfekten çıkan saçmaların birçoğu kapının yanındaki duvara çarpar. Anne tetiği tekrar çeker ve tüfek 2. kez ateşlenir. Bu kez saçmalar koridorda duran bu karanlıklar içindeki kişinin yüzüne isabet eder. Neredeyse hemen oldu diye ifade verir Anne. Daha sonra kocam olduğunu o an anladım. Ona yardım etmek için koştum ve yanına yere düştüm. Anne yardım çağırmadan önce uzun süre kendine gelemez. Daha sonra bir ambulans, polis ve bazılarının onu lanetlemek için kullanacağı avukatını çağırır. Billy malikanenin zemininde ölü bulunur. Av tüfeği saçmalarından biri beynine saplanmıştır. Polis olay yerine geldiğinde eni kocasının yanında perişan bir halde yerde yatarken bulur. Ben yaptım der onlara. Buralarda dolaşan adamın o olduğunu sanıyordum. Anne daha sonra yere yığılır ve şoka girer. Bir doktor gelip ona sakinleştirici iğne yapana kadar kendine gelemez. Bu sırada eve gelen avukat oldukça iyi bağlantıları olan biridir ve hemen soruşturmayı etkilemeye çalışır. Eni suçlayacak kişilere karşı her şeyin bir tuzak olduğuna dair kanıt toplamaya başlar. Bu cinayeti soruşturacak olan cinayet masası ekipleri savcılık kararıyla bir kenara itilir. Bu aynı zamanda Bill'in zenginliği ve vurulma koşulları nedeniyle oluşacak spekülasyonlar için zemin hazırlayacaktır. Savcılık Anne'in Manhattan'daki bir hastaneye götürülmesine karar verir ve sonuç olarak cinayet dedektifleri cinayetten neredeyse 48 saat sonrasına kadar onu sorgulayamaz. Sonraki sabah New York sosyetesi söylenti ve dedikodularla dolup taşıyordur. Ertesi gün Woodward'ların arkadaşlarının katıldığı bir öğle yemeğinde Windsor Düşesi toplumun seçkin üyelerinin duygularını özetler. Anne'in bir suç işlediğinden habersiz olan Düşes, sizi rahatsız eden şeyi iyileştirmek için taşrada bir cinayet gibisi yoktur der. Cinayet iddiaları havada kalmıştır. Billy'nin her şeyini çocuklarına bıraktığını bilmeyen arkadaşları Anne'in kocasının parasını almak için öldürdüğünü düşünürler. İlçe polisi nihayet olayı soruşturmaya başlar ve Oyster Bay'daki evleri soyan hırsızı bulmayı başarır. Hırsız, silah sesleri duyulduğunda eve girmeye çalıştığını itiraf eder. Bu sırada hırsıza bu iddiada bulunması için Elsie Woodward tarafından ödeme yapıldığına inananlar vardır ve yıllar sonra hırsız bu hikayeyi kullanarak Anne şantaj yapmaya çalışacaktır. Olay basında geniş bir yer bulur. Bölge savcısı vurulma olayını soruşturmak için büyük bir jüri toplar. Cenaze töreninin ardından Anne Woodward büyük jürinin önüne çıkar ve olayları anlatır. Jüri üyelerinin gerçekleri tartışarak Anne'in kötü niyetli olmadığı ve Billy'nin vurulmasının kasıtsız olduğuna karar vermesi yalnızca 30 dakika sürer. Kanunların gözünde Anne tamamen aklanır. Ancak sosyetenin dedikoduları durmayacaktır. Elsie Woodward gelinini küçümsediğini gizlememiş olsa da birçok insan suçlamaları ortadan kaldırmak ve Woodward isminin lekelenmemesi için Elsie'nin mahkeme heyetine para ödediğine inanır. Yani aileyi bir cinayet davasının kamu skandalına maruz bırakmak yerine Elsie'nin olayı örtbas etmeyi seçtiğini düşünürler. Anne hızla New York sosyetesinde istenmeyen kişi ilan edilir. Zaten bugüne kadar Billy Woodward'un karısı olarak bu çemberin içinde doğmadığı için zar zor tölere edilmiştir. Artık rahatça dışlanmasının önünde hiçbir engel bulunmaz. Arkasından ona Anne silahını al ya da katil diye hitap ederler. Günler geçtikçe Woodward evliliğinin ve Billy'nin ölümünün ardındaki gerçek hakkındaki hikayeler ortalıkta dolaşmaya başlar. Kadınlar partilerde şampanyalarını yudumlarken birbirlerinin kulağına Anne'in bir zamanlar fahişe olduğunu fısıldamaya başlar. Bazen de Anne'in daha önce evli olduğu ve ilk evliliğinin yasal olarak sonlanmadığını öğrenen Billy'yi bu sebeple öldürdüğünü konuşur. En'in aksine Elsie Woodward'un prestiji oğlunun ölümüyle daha da artmaya başlar. Frank Sinatra ve Andy Warhol'un da aralarında bulunduğu arkadaş çevresi gün geçtikçe genişliyordur. Gelininin oğlunu öldürdüğüne inansa da inanmasa da ağzından asla bir şey kaçırmaz. Bununla birlikte en üzerinde hüküm sürmeye ve varlığını mahkemede göstermeye devam eder. Düzenlenen davetlerde Elsie'nin aile adının adaletin önüne geçtiği ve cezai soruşturmayı bitirmek için toplamda 400 bin dolarlık çek imzaladığı söylentisi oluşur. Woodward'ların talihsiz çocukları Woody ve Jimmy, babalarının ölümünden kısa bir süre sonra Avrupa'daki yatılı okullara yerleştirilir. Olay gecesi uyuyan bu iki çocuk, müfettişlere yardımcı olacak hiçbir bilgi sağlayamamıştır. Çocuklara anne ve büyük anneleri tarafından babalarının ölümüne yol açan olay hakkında tatmin edici hiçbir açıklama yapılmamıştır. Elbette bu hareketin sonraki yıllarda önemli sonuçları da olacaktır. Örneğin İsviçre'deki yatılı okul, küçük Jimmy için kendinden iğrendiği ve haksız yere suçlandığı cehennem gibi bir yer olacaktır. Anne, her taraftan üzerine yığılan dedikodu fırtınası ve suçlamalar karşısında hayat mücadelesine devam eder. Elsie, ailenin taleplerine boyun eğmedikçe Anne'in Woodward ailesinden destek almakta zorlanacağını açıkça belirtir. Ve ne yazık ki Billy, en son Anne ile ayrıldıklarında vasiyetini değiştirmiş ve ona nispeten küçük bir mülk bırakmıştır. Anne, yıllık 500 bin dolarlık bir ödenekle yetinmek zorunda kalacak ve yarış ahırlarının ve mülklerinin kontrolünü kaybedecektir. Elsie, uzun bir yaz dönemi için 4 yıldan az olmamak kaydıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmenin Anne'in yararına olduğunu açıklar. Anne ülkeyi terk eder ve birçoğunun yaptığı gibi uyuşturucu ve alkol batağına düşer. Avrupa'nın pek çok ünvanına sahip ama yoksul soylularından olan kişilerle anlamsız ilişkiler yaşamaya başlar. Anne ve Billy'nin uyuşturucu kullandığına dair iddialar her zaman olmuştur ve evlilik dışı ilişkileri de birçok kişi tarafından biliniyordur. Ancak Anne'in umursamaz şekilde yaşadığı bu ilişkiler yeniden dedikoduların artmasına neden olur. Zaman geçer. Anne büyümüş ve sonunda Avrupa'dan dönmüştür. Karşılama ise beklendiğinin aksine hala soğuktur. Billy'nin ölümünden 20 yıl sonra 1975 yılında aradan geçen onca yıla rağmen Anne'in hayatı iyi gitmiyordur ve Anne acı çekmeye devam eder. Anne'in küçük oğlu Jimmy Woodward, mezunları arasında Monaco prensi, İran şahı ve Belçika kralı olan İsviçre'nin seçkin bir okulundan mezun olmuştur ve askere alındıktan sonra bir arkadaşıyla Vietnam Savaşı'nda gönüllü olur. Savaşta arkadaşını kaybeden Jimmy, acısını uyuşturucu ve içkiyle hafifletmeye çalışır. Psikolojisi altüst olan bu genç adam, sarhoşluğu sırasında Anne'i babası Billy'yi kasten öldürmekle suçlayan korkunç mektuplar yazar. Uyuşturucu kullanımı arttıkça Jimmy'nin hassas ruhu da bozulmaya devam eder. Oğlunu uyuşturucu kliniğinde ziyaret eden Anne'in bu görüşmesi tatsız geçecektir. Jimmy ona "Babamı neden vurdun?" diye sorar. Ardından "Beni rahat bırak!" diye bağırdıktan sonra Anne'in klinikten gözyaşları içinde ayrıldığı söylenir. Jimmy gün geçtikçe paranoyaklaşmaya başlar ve insanların onu televizyon aracılığıyla gözetlediğine inanır. Bir arkadaşının dairesinin penceresinden atlayarak intihara teşebbüs eden Jimmy, bu kez kol ve bacaklarını yaralayarak ucuz atlatacaktır. Anne Woodward hakkındaki hikayeler zamanla Elsie'nin çevresine kendini sevdiren ve dedikodu toplamaya başlayan yazar Truman Capote'ye ulaşır. Capote'nin kafasında gerçek hayattaki karakterlere dayanan bir roman fikri oluşmaya başlar ve Anne Woodward bu hikayenin merkezindedir. Woodward aile trajedisinin ikinci bölümünde perde kapanmak üzeredir. Hikayeye göre Billy, Anne'in daha önce evlendiğini ve hala boşanmamış olduğunu öğrenir. Anne, Billy'den boşanıp ondan bir kuruş dahi alamadan kapının önüne atılacağını düşünür ve onu bu yüzden öldürür. Eylül 1975'te Anne, yayıncılık sektöründeki bir arkadaşından şok edici bir telefon alır. Capote, hikayesini Esquire dergisine satmıştır. Birkaç hafta içinde herkes İki yüzlü ve zengin kocasını hamile kalarak evlenmek için tuzağa düşüren ve bir gangsterin eski kız arkadaşı olduğu ortaya çıkan, kılık değiştirmiş Anne Woodward'a çok benzeyen birinin hikayesinden bahsedecektir. Esquire sayısının yayın tarihi yaklaştıkça Anne giderek daha da umutsuzluğa kapılır ve depresyona girer. Derginin yayınlanmasının arifesinde oğlu Jimmy ile yaptığı bir tartışma onu daha da kötüleştirir. Yatağa yatmaya hazırlanırken her zamanki gibi makyajını yapar. Sonra Anne Woodward yatağına uzanır. Tek bir siyanür kapsül içer ve ardından hayatını kaybeder. Susan Brody bir zamanlar olduğu gibi sanki bir ölüm sahnesi için poz vermiş gibiydi ve çok hoş görünüyordu diye yazar. Anne'in cenazesinden 6 hafta sonra Elsie Woodward trajedi hakkında herkesin önünde bir açıklama yapar. Olan oldu. O oğlumu vurdu ve Truman da onu. Sanırım artık bunun için endişelenmemize gerek yok. Fakat Elsie yanılmıştır. Woodward ailesini bekleyen daha fazla acı vardır. Bu davadaki kitaplar henüz kapanmamıştır. Jimmy annesinin ölümüyle bir türlü başa çıkamaz. Uyuşturucu, suçluluk duygusu ve pişmanlık ona daha da zarar vermeye başlar. Ve Anne Woodward'un ölümünden yaklaşık bir yıl kadar sonra Jimmy pencereden tekrar atlar. Bu sefer hayatına son vermeyi başarmıştır. Woody ise Woodward ailesinden kalan son kişidir. Ve ailesinin geri kalanına musallat olan bu korkunç lanetten kurtulmuş tek kişidir. Jimmy'nin aksine gerçekçi nedenlere tutunan Woody, Harvard'dan mezun olur ve Vietnam'da muhabir olarak görev alır. Ardından gazetecilik birliği için New York gazeteleriyle bir sözleşme imzalar. 1971'de bir derginin yayıncısı olur. Dergi oldukça etkili ve başarılıdır. Ancak finansal olarak yolunda gitmeyen bazı nedenlerden dolayı dergi kapanır. Woody Harvard'da geri döner. MBA derecesini aldıktan sonra siyasete atılmaya karar verir. New York eyaletinde göreve başlar. Woody Woodward 1985 yılında evlenir. Güzel giden bir hayatı vardır. Yaklaşık 10 yıllık evlilikten sonra bir şeyler ters gitmeye başlar ve 1996 yılında Woody'nin karısı boşanma davası açar. Boşanma ve çocuğundan ayrı kalma fikri bipolar bozukluktan muzdarip Woody'ye zarar verecektir. Ve 1999 yılında 35 milyon dolarlık servetinin tamamını kızına bıraktıktan sonra 54 yaşındaki Woody annesinin izinden gider ve tıpkı erkek kardeşi Jimmy gibi Manhattan'daki evinin penceresinden aşağı atlar. Basın Woody'den başına korkunç bir şey gelen harika bir adamdı diye bahseder. Bu mahvolmuş bir aile için üzücü bir son olur. Belki de bir şeyleri büyüten ve onları normalden daha büyük gösteren şey sahip oldukları paraydı. Anne ve Billy'nin kavgaları ölümleriyle birlikte son buldu. Toplumsal sınıf piramidinin tepesinde soludukları o nadide hava onları çoğu çiftten daha çok kavga etmeye ve sevmeye yöneltti. Sanki sosyeteye inat olsun diye ölüm bizi ayırana kadar diye yemin eden bir çift olarak kaldılar. Sebep ne olursa olsun William böyle bir ölümü elbette hak etmemişti. Bu hikayenin düğümlerini çözmek oldukça zor görünüyor. William'ın öldürülmesi bir kaza mıydı yoksa boşanmanın eşiğinde olan Anne onu gerçekten öldürmek mi istemişti kestiremiyorum. Anne'in ve çocukların bu trajik sonları yaşadıkları baskıdan mı kaynaklıydı yoksa gizli bir el adaletin yerine cezayı kendimi vermek istedi bunu da bilemiyorum. Sonuçta karşılarında soyadlarını kirletmemeye yemin etmiş bir Elsie Woodward var. Keşke Anne'in davasına müdahalede bulunmayıp adil bir yargılama yapılabilseydi. Böylece Anne cezasını çeker, sonra da çocuklarıyla başka bir ülkede yaşamaya devam edebilirdi. Hikaye bu haliyle daha yüzyıllarca konuşma malzemesi çıkararak Woodward'ların ne kadar karanlık bir aile olmasına evriliyor. Ayrıca şu her şeye burnunu sokan Truman Capote'yi de çok merak ettiğimi söylemek isterim. Seymour Hoffman'ın canlandırdığı Capote isimli biyografik bir filmi olduğunu gördüm. Ve onun nasıl biri olduğu ile ilgili merakımı gidereceğini tahmin ediyorum. Bu haftanın filmine gelecek olursak, hikayeyi henüz çözemediğimden dolayı spesifik bir öneride bulunamayacağım. Ama Sosyete'nin Anne Woodward üzerinde oluşturduğu ötekileştirme ve ahlaki baskıların çağrışım yaptığı, Lars von Trier'in etik, kıskançlık, hırs gibi kavramlar üzerinden toplum eleştirisinde bulunduğu Dogville filminin bu haftaki suç hikayesine daha uygun olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki pazar yeni bir kriminal hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.